Ayrım 14. Yalancı Tanıklar Kahvesi. Vedat Türkeli. Sayfa 130. Domuzcu Arif'i anımsıyordu Muhsin. Avcılık yapar, sansar, tilki vururmuş derlerdi. Pek ciddiye alınmazdı kasabada. Biraz palavracı bilinirdi. Muhsin bir şeyler daha soracaktı. Kalmadı. Emin Usta konuyu değiştirmek ister gibi bir iki günde nasıl direksiyon öğreteceğinden açmış, kim bilir kaç yıldan beri, kaçıncı kez anlatmaya başlamıştı gene. Aslında biliyordu araba kullanmayı da, uygulama olanağı bulamamıştı. Kaç gün kalacaktı ki bu kez bulsun? Davul zurna sesleri gelmeye başlamış, yokuşun üstüne vardıklarında da çocukluk yıllarından anımsadığı dere boyu dizilmiş kavakları, ağaçlı alanda dağınık, çoğu tek katlı evleriyle cevizli görünmüştü uzaktan. Ne köyü severdi öyle pek, ne de küçüklüğünde birkaç kez gittiği bu düğünleri. Kadınlar annemleri çekip götürür şimdi bir yana. Bir sürü saçma sapan herifle al başına belayı. Uyduk anamıza, katlanacağız. Devrimcilikse halkınla baş başasın. Aralarından geçtin, tanıyorsun ne de olsa. Onlardan da yanasın. Denemeye de mi değmez? Anlat bir şeyler bakalım. Hiç mi anlayacak yok bunların içinde? Sallantıda kaldı birden. Güzel de neyi, nasıl anlatacaktı? Bilmiyordu ki, bu topraklar sizin mi diyecekti. Deli mi derlerdi, gülmekten yerlere mi yatarlardı? Kim bilir, korkarlar. Aa, ağzımızı arayıp duru derler belki de. Güldü. Köye yaklaşmış, arabaya havlayarak koşan köpekleri durdurdu köylüler. Davulcular, zurnacılar coşmuştu iyice. Yavaşlayıp duran arabanın çevresini tutmuş, gümbür gümbür yeri göğü inletiyorlardı. Annesiyle Muhsin arabadan inerlerken muhtar, karısı, başka kadınlar, davulcuları geriye doğru aralayarak kuşatıverdiler gelenleri. Kucaklayanlar, el öpenler, sarılanlar arasından alıp gittiler annesigili. Muhtarla yanındakiler Muhsin'i ayırıp kocaman bir Türk bayrağı çekilmiş oğlan evine buyur ettiler. Çoğu orta yaşın üstünde, erkek konuk kalabalığın oturduğu genişçe bir odaya, ardından gelen kösemen sakallı muhtarla nasıl geçiverdiğini bilememişti Muhsin. Odadakiler ayağa kalkıp yastıklı yüksek sedirdeki baş köşeye buyur etmişlerdi. Çevresinde bir sürü tanımadığı yüz. Elindeki şişeyle uzanıp avucuna kolonya serpti biri. ''Merhaba ağam, hoş geldin.'' Faslı başladı sırayla. Sigara uzattılar. Biraz toparlanıp, yan yana dizilmiş oturanların çeşitli yüz çizgilerini ayırmaya çalışırken, karşısına sıralanmış gevşek, bönsü köylü bakışlar önünde gülüvermemek için güç tutuyordu kendini. İlk kez karşılaşıyordu böyle bir olayla. ''Çocukluğunda olacak değildi ya oğlum, yetişkinliğinde ilk kez geliyorsun.'' Yaşlıca güleç biri aldı. ''Bir şeye diyeceksin ağam. Tık kursak bekleyip duruduk. Emenip gelividin. Kındım başla beri köyde heleşede Muhsin ağa gelmez dep duruladı.'' Şaşkın kaldı Muhsin. Çoğunu anlamamıştı sözlerin. ''Benim geldiğime sevinmişler de birileri bir şey mi demiş?'' Yerel ağza, çocukluğunu, giderek yetişkinliğini geçirdiği çevreden, dilini hiç değiştirmeyen annesinden alışıktı. Bu öyle değildi ki. Sözcükleri, vurgusu, deyişiyle başka bir dildi sanki. Bir şeyler deyip duruyordu adam. Sevilen biri olmalı bu. İlgiyle dinliyordu odadakiler. Cuma namazında Nasrettin Hoca diye fıkraya başladı. Onu da anlamamıştı. Köylüler gülüyorlardı. Muhtar yardıma yetişir gibi girip yemeğe buyur edince kalktı Muhsin. Yol açıp önde yürüttüler onu. Merdivenleri inip de uzaktan kurnaz bir sırıtışla bakan şoför Emin'i görünce üstünden gerginliği atmış gibi oldu. Davul zurna durmuştu. Arka bahçemsi bir düzlükte ağaçlar arasına gerilmiş iplerde sallanan dizi dizi bayraklar altındaki masalarda yemeğe oturtuyorlardı konukları. Az da olsa yaşlı kadınlar da vardı. Çoğunluk erkekti. Kadınlardan ayrılıp yaklaşan annesiyle Muhsin'i, ''Büyük hanım siz böyle buyurun.'' diye yan yana en baş yeri aldılar gene. Remziye hanımın otururken çevresindekilere kabarmış indiği gibi bakışını görünce attı atacaktı tepesi. ''Bir an önce kaçayım buralardan ben.'' ''İyi git. Devrimden sonra gelirsin. Şimdi devriminden de.'' Kızarmış kuzulu pilavlarla dolu tepsiler masalara taşınıverdi hemen. Çevresine baktıkça yabancılaştığı bu ortamda ne yediğinden bir şey anlıyordu ne de çevrede uğultuya dönmeye başlayan konuşmalardan. İlerideki masalardan birinde demin odada konuşan adamı gene gülüşerek dinliyordu çevresindekiler. Yoğurt salata aldı biraz. Annesi yanındaki yaşlı biriyle söyleşideydi. Süt, sütçü, otlak sözleri geçiyordu sık sık. Bir şeylerden yakınıyordu sanki adam. Şöyle bir baktı. Annesi ağırdan yemeğini yerken o tepeden bakışıyla dinler görünüyordu adamı. Masaya lengerle konan mis gibi un helvasına uzanıp bir küçük parça aldı Muhsin. Yağ içindeydi o da. Bir iki çataldan sonra bıraktı onu da. Asıl gürültü akşama demek. Yemekten kalkmaya başladılar. Annesi koluna girip, ''Sana bir şey deyivereceğin Muhsin'im.'' diye ağacın dibindeki tahta kanepeye çekti. Oturdular. Biraz fiskos havasında. ''Oğlum'' dedi. ''Unuttum evde deyivermeyi. Senin cebine bir güççük kese koyuvereceğin şimdi. Altun nava o da. Geline de damada da sen tak. Olur mu oğlum? Ağsın. Seni sevsin ne isteyip durum ben.'' Birden bağırmamak için güç tuttu kendini. Annesinin yalvarır gibi bakan yüzünü görünce gülmeye döndü kızgınlığı. ''Bak anacığım, ben o işi kesinlikle yapmam. Ama değilim ben.'' Hemen kesti annesi. ''O nasıl söz Muhsin'im? Senden başka erkek var mı ailede?'' ''Damadınız var.'' diyecekti, demedi. ''Bunları karıştırma şimdi. İkincisi, kimse beni altın verdim diye sevmesin. Anladın mı anacığım? İstemiyorum.'' Remziye Hanım pek bir şey anlamamıştı. Oğlunun kesin karşı çıkışına söyleyecek bir şeyler aranmanın sıkıntısındayken sokulan şoför Emin yardımına yetişmiş gibiydi. Remziye Hanım dize, ''Delikanlılar Muhsin Ağam'la konuşmak için beklep durula, izin verip durun mu?'' Sevincini saklamadan kalktı Remziye Hanım. ''Beni de içeride beklep durula şimdi, hadi oğlum keyfinize bakın.'' ''Ha işte böyle anacığım, sakın üsteleme.'' Malınızın kalıtçısı da ben değilim, bu köylüler. Deme oğlum, yüreğine iner kadının. Üstüme varmasın o da. Emin'le yukarı doğru yürürken bir ağaç altında gülerek dinleyen çevresindekilere bir şeyler anlatıyordu gene o odadaki köylü. Kim bu Emin Usta? Hamza dayı. Buna herkes gülüp duru bu da abem. Nalbant'tır, iyi cura çala. Efe de derlermiş. Muğla yanlarından gelmiş eskilerde. Çok severmiş yöredeki köylüler. Sözleri yabancı. Öyledir abem. Ben çok dolaştım yörede şoför maviniyken otoboslarda. Muğla'dan Finike'ye, Kumluca'ya. Düğünleri, oyunları da bek tutmaz biri birini. Yemekliğe de öyle. Çoğu iyi de keşkek yapalar düğünde. Burası bilmez. Bizim düğünde böyle olmazdı ya. Emin anlatırken evlerin biraz gerisindeki yokuşun üstünde tek başına kalın, sık dallarıyla çevresine görkemlice yerleşmiş melengeç, çitlenbik ağacına gelmişlerdi. Çoğunun bıyıkları yeni terlemeye başlamış, 7-8 köy delikanlısı Muhsinler yaklaşınca oturdukları tahta kerevetlerden kalkıp karşıladı gelenleri. Gülerek yaklaşıp kerevetin kıyısına oturdu Muhsin. ''Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz ağam merhaba.'' El sıkmak için sıraya dizilmişlerdi ki elini kaldırıp durdurdu Muhsin. ''Bakın çocuklar, ama değilim ben. Adım Muhsin, bey de değilim. Hepinizden biraz yaşlıyım belki. İsteyen abi der, isteyen Muhsin. Emin Usta sizin konuşmak istediğinizi söyleyince sevindim. Ben buraları görmeyeli 10 yılı geçti. Oturun şöyle anlatın bakalım şimdi ne var ne yok.'' Çocuklar şaşalamış gibi birer kıyıya oturdular ya, Muhsin'in beklediğinin sanki tersi olmuş, yakınlaşma değil, sessiz bir gerginlik çökmüştü. En yaşlıcaları güler gibi bakıyordu sanki. Durmadan sürdürdü Muhsin. ''Önce bana şunu anlatın çocuklar, evlenenler kim? Nasıl olmuş bu iş? Gelini damadı da görmedik daha. Düğün nasıl gidiyor? Açıkçası hiçbir şey bildiğim yok benim.'' Sanki çok önemliydi bilmesi. Gülerek ekledi. ''Biraz dedikodu yapalım yani.'' ''Muhtarı da mı bilmezsin abem?'' ''Nereden bileceğim? Evi görmeye gelmişim birkaç günlüğüne. Anam çağrılıyız gidelim dedi, kalktım geldim. Kötü mü ettim?'' ''Yok, iyi etmişsiniz.'' En büyük görünendi bu. Yerel ağızla konuşmamıştı. Emin aldı. ''Bu arkadaş Engin. Gelinin küçük dayısı. Almanya'da çalışıp duru. Düğüne geldi. Almanya'dan bilip durumuş seni.'' Sevinerek ayırdına vardı Muhsin. Gözlerinin içi gülüyordu oğlanın. Kirpi gibiydi saçları. ''Hayrola arkadaşım, Almanya'da kimmiş bizi tanıyan?'' Opel'de çalışıyoruz biz. Mümtaz ağabey geldi bizim oraya. Wiesbaden'a. Mümtaz adını duyar duymaz kavramıştı Muhsin. Birlikte çalışıp da sorguda polisin üstünde çok durmasına karşın yatsıyıp vermediği adlardandı. ODTÜ'dendi. Samsunluydu anımsadığı. Kısa tutukluluktan sonra bırakılmış, yargılama başlarken dışarı kaçmıştı. Selam göndermişti bir iki kez. Ergin'in heyecanlı anlatımıyla hava değişmeye yüz tuttu. Opel'de çalışan kimi Türkiye'li işçilerle her hafta toplanıyorlarmış. Mümtaz abi onlara... Ergin iyice tehlikeli şeylere girmeye başlayınca duraladı Muhsin. İlk kez karşılaştığı bu köylü delikanlıları için ne derdi bilemiyordu ya, söylenenleri dinlerken sırıtık gözlerini ikide bir üstüne kaydırıp duran şoför Emin'e hiç güveni yoktu. Ergin tarımda neler yapıldığını görmek için birkaç kez DDR'a geçtiklerinden söz ediyordu ki gülerek kesti Muhsin. ''Burası Almanya değil arkadaşım. Burada böyle konuşursan başına bela açarsın.'' Soğukça bir yel esmişti. Şaşkın kaldı oğlan. ''Ben bilmem mi abem?'' ekledi hemen. ''Kim duyacak burada?'' Şoför Emin'in sırıtışı iyice yayıldı yüzüne. Muhsin de gülmeye vurdu. ''Sen ne dersin Emin Usta?'' Aynı sırıtık yüzle. ''Ben ne diyeceğim abem?'' dedi. ''Ankara'da korkmadığında burada mı korkup durun?'' Sinirliliğini gizleme çabasıyla güldü Muhsin. ''Ben kendim için korkmuyorum oğlum, onlara söylüyorum.''
''Bir şey olmaz unna. Yasa dışı gizliliğin ne olduğunu mu anlatacaktı bunlara?'' Delikanlılara baktı. Sıcak bir kaynaşma görünümü veriyorlardı. Yüzü biraz asıkmış gibi duran birine döndü. ''DDR diye bir söz etti Ergin arkadaşımız. Nedir o, ben pek anlamadım.'' Pürüzsüz bir Almancayla ''Deutsche Demokratische Republik'' deyip açıkladı. ''Demokratik Alman Cumhuriyeti, DDR yani.'' Sinsi bir gururla bakıyordu oğlan. Muhsin'in şaşırmış gibi duralamasına ötekiler de bıyık altı gülüyor gibiydiler. ''Bilecek kişiyi nasıl da buldun abem?'' Yüzünde yaygın sırıtışıyla şoför emindi. ''Bu Kazım kentte lisedeymiş. Almancası oradan. Abisi 8 yıldır Ruhr bölgesinde maden ocağında çalışıyormuş. Yıl sonu okul bitince onun yanına gidecekmiş o da. Anaları da oradaymış. Eniştesi köyün korucusunun oğlu... Tamirciymiş kentte. Onun yanındaymış Kazım. Bir şeyler daha diyecekti Emin, kesti. Aha, Hacı Bey Emin'in Land Rover'ı. Köyün altında tarlalar arasındaki bozuk yolda tozu dumana katmış koşturan bir arabaya bakmaya başlamışlardı dönüp. Anlamadan duralayan Muhsin'e baktı Emin. Hacı Buba'nın arabası. Buraya mı geliyor? Bıyık altı gülüşür gibiydiler. Buraya gelmez o, dedi Ergin. Muhsin de gülümseyişlere katılır gibi yaptı. ''Öyleymiş. Annem söyledi. Olayı biliyor musunuz?'' ''Yo, sormadım. Ben pek batmak istemem bunların işlerine. Yıllardır yüz yüze gelip tek söz konuşmadık babamla. Annem olmasa gene gelmezdim.'' Söylemek istediklerini söyleyememenin tedirgin edici ağır sessizliği çökmüştü hepsinin üstüne. ''Senin karışmanı isteyip duru çocukluğa.'' Sırıtmadan söylemişti şoför Emin. Ergin aldı gene Muhsin'e kalmadan. Dağ taş her yan tulukçuların, biliyorsunuz Muhsin abi. Acımasız. Anası ağlıyor köylünün. Ne diyeceğini bilemeden kala kalmıştı Muhsin. Bilmez olur mu? Hepsini biliyordu da. Gülümsedi umarsızlıkla. Ben karışsam düzelecek mi diyorsunuz yani? Basan suskunlukta toparlanıp aldı. Bakın çocuklar, iş kökünden çözülmedikçe Ali gitti, Veli geldi kandırmacasıyla gelen ben olsam ne olacak? Diyelim oradayım. Sadakayla düzeltecek değiliz herhalde. Toprağın, ürünün bölüşülmesine, işlenmesine temelden el atmadan ağızlarına bir parmak bal çalıp aldatacak mıyız köylüyü? Ben yapmam o işi. İstediğim bir şeyi de yaptırırlar mı bana? Bırakın anamı, kız kardeşimi, yöredeki tüm büyük toprak sahipleri, tüccarı, bankacısı, borsacısı karşımıza dikilecek. Köylü bizim yanımızda mı olur sanıyorsunuz? Devlet korkusu da var. Devlet karşımızda. Çoğu onların peşine takılacak. Ne inanır köylü bize, ne güvenir. Aha, şuradaki gibi biz bize kalırız ortalıkta, kalırsak. Her şeyi tam açıkladığına inanmanın doyumuyla konuşurken ayırdına varıp duraladı. Dinliyorlardı ya, ne inanmış, giderek ne de etkilenmiş görünüyorlardı. Söyledikleri hiç de ilgilendirmemiş gibiydi onları. Kitaptan bellediklerini iri iri sıraladın. Gerçekte işte şu, seni seyreder gibi bakan köylü çocukları. Sor bakalım ne anlamışlar. Kalmadı, Ergin aldı gene. Bunları biliyoruz ağabeyim. Hacı Bey babanızla kavgalarınızı da herkes biliyor burada. Duralayıp ekledi gülümser gibi. Siz burada olsanız çoğu kişi kuvvet alır sizden. Gözü karşısında gene sırıtık bakmaya başlayan Emin'de ne diyeceğini bilemeden kaldı Muhsin. Gülmeye vurdu. Vallahi kafam karıştı çocuklar. Benim pek aklım kesmiyor ya. Konuşuruz gene. Yalnız çok sevindim bizim köylerden sizin gibi arkadaşlarla tanıştığıma. Daha bir şeyler diyecekti ki davulla zurna gümbürdeyip zırladılar birden. Gülüşmeye başlamışlardı. Muhsin de güldü. Düğünde olduğunuzu unutmayın diyor. Köy düğünü çok küçükken görmüştüm. Demek böyle oluyor. Siz geç geldiniz Muhsin abim. Dün, evvelsi gün yağlı güreşler oldu. Kızın evine şarkılarla kına götürüp yaktılar. Kadınlar sini tuttu gelinin başında. Para attı üstüne akrabalar. Şeker paraladılar. Gülerek eğlenceli bir seyirlik gibi anlatıyor Ergin. Muhtarın büyük oğlu ustabaşıymış Almanya'da. İzin alıp gelememiş. Parayı o göndermiş düğün için. Çok şanlı olsunmuş kardeşinin düğünü. Kentten konuklar gelsin, caz gelsinmiş. Dün caz da gelmiş. Arka bahçede toplanmışlar. Muhsin pek dinlemiyordu. Biraz önce konuştukları, bir şeyleri kımıldatmış, artmaya başlayan bir tedirginlik yaratmıştı içinde. Söylediklerinin doğruluğundan kuşku duymuyordu da, görüp yakalayamadığı açık noktaları hiç mi yoktu? Kitapta yazılanlar da söyledikleri, kitabın öğrettikleri doğru da, uygulanamıyorsa, yaşamda değil, olsa olsa bizde aramalı değil miydik tersliği? Bilgimiz, görgümüz yetmemiş. İçinde bir de sevinç uyandırmıştı çocuklarla konuşması. Demek uyanma vardı çevrede de. Sürdürmekte yarar var bu bağlantıyı da. Acaba güvenmekle? Bu çocuklara da güvenmez korkarsan, ağalardan oluyor da yoksul köylülerden olmuyor devrimci yani. Bir sen çıktın. Ergin'in sevinir gibi ağızla anlattıklarıyla gerginlik gevşemiş, dili çözülmeye başlamıştı ötekilerinde. İyi olmadı mı geldiğin? Bir daha nereden göreceksin bunları? Tanıştırdılar ya, hiçbirinin adı kalmamıştı aklında. Biri ortaokulu bitirmiş, ötekiler ilkokuldan. Ergin'le Kazım'dan başka hepsi tam köylü. Tarlada, ormanda, otlakta. Bizim hacı babanın derdi neymiş bu köyle? Hepsi dikeli verdi. Sormasa mıydı keşke? Her ağızdan bir şey çıkacak şimdi. Hacı Bey emmim duymasın, çok kızıp duru. Sırıtık yüzüyle şoför emindi. Bana ne söylüyorsun? Kimse duymaz diyordunuz. Ben mi gidip yetiştireceğim Hacı Bey emmine? Sinsi bir alayla gülümseyerek bakıyorlardı emine. Bunlar da işin ayrımındalar gibi. Ne sandındı? Ergin aldı. Otlak yüzünden 10 yıldır davalılar bu köyle. Köylünün çok eskilerden kalma kayıtları, tapuları olan arka yamaçtaki otluğa uyduruk belgelerle el koyuyormuş hacı emmi. Yargıçların kimine rüşvet, kimine gözdağı verilmiş, sürdürülmüş, doğru karar yukarıdan bozdurulmuş. Anadolu'nun bilinen toprak kavgaları, sütü de ucuza alıyormuş, hayvanlarınız benim otlakta besleniyor diye. Çevredeki tüm otlaklar da onların. Ötekiler de birer ikişer söze karışmaya başladılar. Yerel köylü ağzına kulağı alışmaya başlamıştı. Ne kavgalar olmuş burada. Ölüm olmamış ama çok yaralanmalar. Karakolda jandarma sopası. Sütü başkasına verin siz de. Pot kırdığını anlamıştı derdemez. Şaşırmış, biraz da inanmaz gibi bakıyorlardı. Kim süt alıp duru buna den abem? Tulukçuların gaaşısına kim çıkabiliyor buralarda? Şoför emindi. Dimdik bakarak, hiç sırıtmadan söylemişti hem de. Çöken suskunluğu davul zurna gürültüsü bile delemiyordu. Anlıyorum, diye mırıldandı Muhsin. Anlamayacak ne yanı vardı da, ne derinlikte kavramıştı, bunlara ne diyecekti, onu bilemiyordu. Gözleri nasıl sende baksana, gel otlaklarımızı ver diyorlar. Sonra, sonrasını sen düşün, onlara ne? Bir şeyler aranıyordu ki koşturarak gelip çağırdılar aşağıdan. Gelin almaya gidiyorlardı. Ergin fırladı. İzin isteyip koşturarak önden gitti. Gelinin dayısı. Şimdi çoğalmış zurnaların, davulların gümbürdediği, alanımsı kalabalık yere indiler onlar da. Daha o anda içine sıkıntı basmıştı Muhsin'in. Öne almak istediler onu. İncelikle gülümsemeye çalışarak yerini uygun bulduğunu anlatarak diretip yerinde kaldı. Yanından ayrılıp ileri gitmemesi için uyardı Emin'i de. Önde, yeri göğü inleten davullu zurnalı yürüyüşün ardından köyün öte başındaki küçük bahçe içindeki süslenmiş evin önüne geldiler. Süslenmiş bir kır at getirilmişti kapıya. Telli duvaklı gelini ata bindirdiler. Bozuk paralar, şekerler atıldı başından. Ergin de içlerinde birilerinin at üstünde iki yanlı tuttukları gelin, ilahi mi, türkü mü, ne olduğunu anlayamadığı şeyler arasında yola çıkarıldı. Bir iki de tabanca sıktılar havaya. Anacığımın şenlik dediği bunlar işte. Bir yerli filmde görmüştü yıllar önce. Oyun bir tür. Soytarılık ne oyunu? Hepten sıkılmaya başlamıştı. Olayları ölçüp biçmekte şu kuşkuyla baktığı şoför Emin'in bile gerisinde değil miydi şimdi? Böyle yaşıyorlar, istediklerini de açık, somut söylüyorlardı köylüler. Bulanık bir şey yoktu kafalarında. Azdı ama gerçekti bildikleri. Karşılaştırılamayacak kadar genişti onun dünyası. Ama sonunda ayrıntıları belirsiz, dumanlar içinde bir haritadaydı mutlu yürüdüğü yol çizgisi. Yolu sapacak değildi de, düğün boyunca hiç ara vermeden bir burgu dönmeye başlamıştı içinde. Yalnız o konuştukları değil, köyde karşılaştığı her olaya hangi açıdan nasıl bakması gerektiği takıntılı bir oyun olmuştu. Bu düğün günlerinde gördüğü en eğlenceli oyun hem de. Gelin evin kapısına gelince civcivli tavuk, köklü ağaç verdiler gelinin, damadın ellerine, kapıya yağ sürdüler. Bolluk bereketi bekleyip durun bakalım bu oyunlarla. Damat babasına hiç de benzemeyen yakışıklılıktaydı. Tombul tokalak, köy güzeliydi gelinde. Gelini karşılayan kadın kalabalığı arasında kurum kurum kurulan Remziye Hanım'a bakarken ona mı, çevresinde dalkavukça dönüp duran kadınlı erkekli köylülere mi kızmalıydı? Tümünüzün yardımına rakı yetişmişti bereket. Rakı da boldu, kıyıda dizili masalara yığılmış mezelerde. İşini bitiren Ergin de gelmişti. Gençlerle birlikte geç vakitlere kadar çekip durdular kafayı. Kaç kez susturmasına karşın, ikide bir kafasına çarpar gibi yinelenen köylü ağızlarındaki ''Muhsin ağam'' ya da yavşak kasabalı ağzıyla ''Muhsin bey'' sözüne ne yapacaktı dayanamayıp da ''Bu sürü böyle güdülüyor oğlum. Raflar dolusu yazılı, sözlü, biçim biçim kitapçıl aklı doldurup yığdın kafana. Çevrene şaşkın bakıyorsan kendine kız. Neresine kızacağım? Hepsi ters.'' Karman çorman, bulaşıcı tezek kokusu gibi. Nereye kaçacaksın peki? Yaşamın kendisi, kitabın söyledikleri aslında bunlar üzerine. Salih'e sor istersen bir de. Ben bilmeyeceğim de o mu bilecek? Hem ne var bu kadar terslenecek? Folklor işte. Rezilliğin en büyüğü orada, büyük kentte. Oradaki oyunlar çekici geliyor. Saçmalama. Baksana ne güzel oyunlar oynuyor delikanlılar. Adları da ne güzel. Bıçak oyunu, kalkan oyunu, buhurcular zeybeği, gidene bak gidene, eğdim kavak dalını, hepsini de biliyor bizim Ergin. O meyhane toplantılarında, sokaklarda, parklarda gizli gizli bir şeyler alıp vermekte, yasak yayın okumakta, polisçe izlenme tedirginliğinde, polis baskınlarında bile heyecanlı oyun tadı olmasa güç düşerdiniz o yollara siz oğlum. Kadın ilişkilerini, seksi, sinemayı, tiyatroyu, konseri hadi bir yana bırakalım. Güvenlikte akıl almaz işkenceler. O da mı oyun? Yıllar yılı dört duvar arası da mı oyun? Oyunun da riski var, kumar gibi. Çekiciliği de ondan belki. Kentteki oyun öyle. Bu toprakların oyunu bu. Bütün gece yanından ayrılmayan, Almanya'dan yeni gelmiş Ergin'de ne yadırgama vardı ne tedirginlik. Köylülük mayasında. Topluca oynanan yerel oyunlara gönüllü katılıyor, sırabaşı oluyordu kiminde. Muhsin'i de çekmek istediler oyuna, girmedi. Oyun bilmezdi ki, kentte doğmuştu. Pek az giderdi köylere. Kente inmiş köylüleri görürdü. Yazıhane çevresinde toplandıkları da olurdu ara sıra. Ortaokuldan sonrasını büyük kentlerde geçirmişti. Bir günlerin bağlama öğrenme çabası da, cezaevinde bağıra çağıra topluca söyledikleri türküler gibi lisede kalkıştığı bir özentiydi. Tadına varamamıştı onun da. Köy mayası yok bizde. Köyden çalınanları yeme mayası var ama. Zıkkım olsun. Demekle olsa. 14. ayrımın sonu, sayfa 141.